Ayrım 28.
Gün ağarana kadar hiç konuşmadan Allah aşkıyla yanarak bu öz gerçeği yaşadık. Sonunda yerinden kalkan dostum bana baktı ve şu dünyevi kelimeleri söyledi. Harem, cinayetin yalnız istendiği değil, aynı zamanda kararının da verildiği yer. Gözlerini iyice aç dostum. Giderek solgunlaşan yıldızların altında müezzinin sabah ezanına başladığını duyduk. Bunu ilk kez duyuyor gibiydim. Sanki asırlardır hep bunu duymayı bekleyip özlemişiz ve sonunda bu amacımıza kutsal Berat gecesinin sabahında kavuşmuşuz gibi hissediyorduk kendimizi. Gözlerimiz yaşlarla dolmuştu. Sessizce ve birbirimize hiç dokunmadan vedalaştık. Ne zamana kadar? Bir başka 15 yıl için mi? Bunu Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'tan başka kim bilebilirdi? Namaz kılmak üzere tekrar binaya girdik. Ellerimi kulaklarıma doğru kaldırdığımda kolumun kenarı sanki gönül gözümün buğusunu sildi ve arkadaşımın görüntüsü yitip gitti. Harem, cinayetin yalnız istendiği değil, kararının da verildiği yer, gözünü aç dostum. Kocasının ölümü üzerine hanımım, ağabeyi sultanın koruması altına girmişti. Selamlığında yaşayan bir erkek olmayınca koca konak bomboş kalmış gibiydi. Orayı bir külliyeye dönüştürmeyi düşündükleri bile söyleniyordu. Saraya dönmüştük. Safiye hemen kendisine bitişik daireye yerleşmemiz konusunda çok ısrar etmişti ve bunun dışında hiçbir şeyi kabullenmeyeceği belliydi. İsmihan daima Nurbanu ile Safiye arasında ılımlı bir çizgide durabilmeyi başarmıştı. Ama bu kez elinden bir şey gelmiyordu. Kendisine gösterilen bu dostça tavır onu çok etkilemişti. Öneriyi reddetmesine olanak yoktu. Safiye sanıyorum oğlu Şehzade Mehmet'le yeğeni Gülruh'un bir arada olmasının kendisi için hayatı kolaylaştıracağını düşünüyordu. Taşınma benim tüm işlerimi sonlandırmış gibi görünüyordu. Harem zaten bir hadımlar ordusuyla dolu olduğu için yardımcılarımın işine son vermeyi düşünüyordum. Aslında geçen yıl o kadar çok kız alınmıştı ki sultan için ne kadar hadım olursa olsun yeterli sayıyı bulmak zordu. Ama burası saraydı ve yapılan işlerde doğru bir mantık aramak anlamsızdı. Sonunda onların da bizimle kalmasına karar verildi. Başlangıçta sorumluluklarımın azalmasından ötürü memnun olmuştum. Tüm zamanımı efendimin cinayetini araştırmak için kullanıyordum. Ama sonunda bu özgürlüğün bana ne faydası olduğunu düşünmeye başladım. Saraydaki hadımların görevleri belliydi. Bense oturup kendi kendime iş icat etmeye çalışıyordum. Selam hadım, burada ne yapıyorsun? Bu koridorun fazla dikkatli korunmadığını düşünmüştüm de. Yok yok, ben buradayım. Sen hiç merak etme. Herkes işinin başında. Sen niye pazara inip hanımın için alışveriş yapmıyorsun? Mutlaka ihtiyacı olan bir şeyler vardır. Mücevher, kumaş, tatlı. Berat gecesinden sonraki gün oturup kendi kendime düşündüm ve anladım ki ben aslında en önemli görevimi yerine getirmiyordum. Hanımımın güvenliği ve rahatıydı bu. Sokullu ile olan evliliği yıllardır bir görüntüden ibaretti. Bunu hepimiz biliyorduk. Üzüntüsünün de böyle olacağını düşünüyordum. Belki de 5 yıldır adamın yüzünü bile görmemişti. Aynı evde yaşamalarına rağmen hayatları birbirinden çok ayrıydı karı kocanın. Ama unuttuğum şey böyle bir boşluğun korkunç bir suçluluk ve vicdan azabı da getirebileceğiydi. Artık asla göremeyeceği o adam için hayalinde bambaşka bir yer yaratabilirdi. Onu kan içinde görmesinden çok daha korkunç sonuçlar verebilirdi bu da. Aslında çok fazla şikayet eden biri değildi İsmihan ama Ramazan'ın bitiminden hemen sonra bir gün beni yanına çağırdı. Ona sorumluluğumu aksatmamın nedenlerini anlatmaya çalıştım. Tek derdimin Sokullu Paşa'nın uğramış olduğu saldırının arkasında kimler olduğunu bulmak olduğunu, onun anısı için böyle davrandığımı, intikam almak istediğimi açıklamaya uğraştım. Bunun üzerine bana dönüp, ''Senin bu erkek işleriyle ne ilgin var?'' diye sordu. Elini şöyle bir sallayarak, ''İntikam'' dedi. ''Bu erkekler içindir. Senin yerin, sevgili Abdullah, benim yanımdır, harem. Gerçeği söylüyordu. Kim bilir kaç defa bana bunu kibarca ima etmişti ve ben kendi derdimin peşinde aldırmamıştım ona. 2 aylık üzüntünün ona yapmış olduğunu ancak şimdi görüp anlayabiliyordum. Gözle görülebilir bir biçimde zayıflamıştı ve bunun nedeni Ramazan değildi, bundan emindim. Zayıflamıştı ama bu onu yine de minderlerden koparamamıştı. Sanki onlar olmasa asla oturamayacakmış gibi bir zavallılık içindeydi İsmihan. Bu kadın benim karımdı. Mistik ve sembolik anlamda o benim karımdı. Bu doğruydu. Bensiz yarım sayılırdı ve benim hayatım da onsuz hiçbir şey ifade etmezdi. Bu benim onun önünde diz çöküp benim evleneceğim adam nasıl biri diye sorduğu soruya cevap verdiğim andan beri böyleydi. Ona başka hiç kimsenin kölesi olmak istemezdim demiştim İsmihan'ı cevaplarken. Ve bu cümleyle ikimiz de köle olmuştuk. Ama köleliğimiz bizi sahibimiz olan adamdan daha özgür yapmıştı. O asla bir başkasına ihtiyaç duymanın ne olduğunu bilmemişti ve bunu öğrenemeden de ölmüştü. Ellerinde işleriyle dedikodu yapan diğerlerini aldırmadan bir kez daha onun önünde diz çöktüm. Küçücük ama artık iyice tombullaşmış elini avucuma aldım ve ona söz verdim. Bir daha asla intikam sözünü ağzıma almayacağım. Sağ ol Abdullah dedi ve gülümseyerek arkasına yaslandı tekrar. Gözlerini kapadı, aylar sonra ilk kez huzur içinde uyuyacağa benziyordu. Ayağa kalktım ve çıkmadan önce durup ona Gülruh'u sordum. Onu odasında göremiyorum. Hayır, orada değil. Artık bizim gibi yaşlı kadınlarla zaman geçirmek istemiyor. Ama buralarda bir yerdedir, bilirsin. Evet, bunu biliyordum ama neredeydi? Bilmiyorum Abdullah ama onu bulursun. Ona benim yerime bakacağından eminim. Bunları söyler söylemez gözlerini kapadı ve uyumaya başladı İsmihan. Genç bir kızın sarayda saklanabileceği dolapları, çatıları, ağaçları bilmiyordum. Ve 2 ayda onun bunları keşfetmiş olduğundan emindim. Aramaya başladım. Kimi yalnız omuz silkiyordu, kimi de Gülruh mu, o da kim? Safiye'nin bugünlerde uğraştığı tombul mu diyerek yüreğimi ağzıma getiriyordu. Kesin olan bir şey vardı, Gülruh 2 aydır annesi ve Safiye'nin etrafında fazla dolanmamıştı. Yapacağım tek şey en uzak yerden başlamaktı. Bir çocuk gözüyle her yeri aramam gerekiyordu. Bunu daha önce de yapmıştım. O korkunç yangın gününü hatırlayınca Allah'a bana bir daha öyle bir telaş ve üzüntüyü yaşatmaması için yalvardım. Bu kez onu yeğeni Mehmet'le bulmayı ummuyordum. Böyle bir durum bir yığın dert çıkartabilirdi başımıza. Gerçi her ikisi de Osmanlı kanından gelen bireylerin hataları. Diğerlerininki gibi değerlendirilemezdi ama olsun. Birden telaşlanmıştım, kendimi de suçlu hissediyordum. Sarayın daha önce hiç bulunmadığım bir bölümündeydim. Burası kölelerin yatakhanelerinin arasında uzun bir koridordu. Ortalıkta kimseler yoktu. Bütün kilimler ve yataklar havalandırılmak üzere dışarı çıkarılmıştı. Sonra birden bana Gülruh'u unutturan bir şey oldu. Farsça konuşan bir çiftin sesini duydum. Bu bizim için aşkın diliydi, onlar içinse ana dil. Yine de söylenenleri anlayabilirdim genel olarak. Çünkü en sıradan aşk şiirlerini bilenler için bile zor değildi söyledikleri. Hayır, hayır, lütfen, olmaz, diyordu kadın. Neden, diye soruyordu adam. Öğrenir. Hayır, öğrenemez. Nereden aklına gelecek? Çocuk da olmaz. Ama yapamayız sen. Aşkım, sana daha önce söyledim. Hadım eden bana acıdı, çok acıdı. Hala ikimize de zevk verebilirim. O adamın verdiğinden çok daha fazlasını verebilirim sana. Harun Reşit'in gül bahçelerindeki gibi bir zevki yaşatabilirim ben. Kız çok derinden bir nefes almıştı. Belli ki adamın bu kelimeyi söyleyişiyle o da heyecanlanmıştı. Zevk. Ama galiba hayatın bıçağı kasabınki kadar merhametli değil. Bu kez adamın sesinde bir hayal kırıklığı ve öfke vardı. Aylardır neler çekiyorum. Senin bu kadar yanında ve senden bu kadar uzak olmak. Aşkım, mücevherim, her şeyim. benim de acı çektiğimi görmüyor musun? Yemin ederim ki doğru sözlerim. Ama bunu yapmamalıyız. Bu bizim kaderimiz. Buna hakkımız yok. En azından şimdilik. Bekle. Benim özgür olmamı ve tekrar... Sen İran'a döneceksin ve ben bu cehennemde kalacağım, öyle mi? Hayır, hayır. Benim ailem varlıklı ve güçlüdür. Senin için gereken parayı ödeyeceğiz. Ve biz çocuklarımızla, başka bir adamın çocuklarıyla sonsuza kadar mutlu yaşayacağız, ha? Evet. Zavallı şehit kardeşime bunun sözü verildi. Ama görmüyor musun, sözünü yerine getirmek için henüz parmağını bile oynatmadı. Evet, şimdilik öyle ama yapacak, biliyorum. Murat ölünce şu anda Mehmet'in tahta geçeceğinden bile emin değil o. İnşallah bu söylediklerin yarın olur. Sus sus, şimdi gitmeliyim, yoksa başım belaya girer. Haydi bir şiir daha söyle de gideyim. Adam kadının sözlerini dinliyordu. Sesi yavaşlamıştı. Bir aşk şiiri söylemeye başladı. Mısralar onları çok daha derin bir aşk denizine yolluyordu. Bu açıktı. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin. Şimdi çekil önümden diye ferman edersin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez. Ne yapsın, kıble mi değiştirsin bu can dersin. Adamın şiiri tamamlaması zor görünüyordu. Kadın tekrar itiraza başlamıştı. Hayır, hayır, lütfen sevgilim, hayır. Neden, neden? Anlar. Hayır, anlayamaz. Artık seslerin hemen yanına gelmiştim. Önce kapıya kulağımı dayayıp dinledim, sonra da aralayarak içeri kaydım. Neden kendimi belli ederek içeri girmek yerine bunu yaptığımı hala bilmem. Belki de çok ileri gidip kontrollerini yitirdikleri için ben de onların havasına girmiştim, bilmiyorum. Evet, içeri kayarak girdim ve şaşkınlıktan gözlerim yerinden uğradı. Sultanın hareminde. Böyle bir şey daha önce ne olmuştu ne de daha sonra olabilirdi. Hatta böyle bir şeyin düşünülmesi bile söz konusu olamazdı. Uzun, karanlık bir yatakhaneydi burası. Odanın iki tarafına boydan boya kölelerin yatakları dizilmişti. Dolu olan yatak sol tarafta ve aşağı yukarı odanın sonuna doğruydu ve tepedeki pencerelerden oraya çok çok hafif bir ışık sızıyordu. Bu zayıf ışığın altında bir kadın gölgesi vardı. Sırt üstü yatmıştı ve yuvarlacık gamzeli çenesi dikkati çekiyordu. Başında ne peçe ne de tül vardı. Amber karası saçları yastığa yayılmıştı. Tek eli o ateş gibi ışıltılar saçan saçlarının arasındaydı ve bu eliyle arada bir o taraftaki göğsünü toparlamaya çalışıyordu. Yeleğinin düğmeleri açıktı ve çamaşırınınki de. Göğüsleri meydandaydı kadının. Kendi ağırlıklarıyla iki yana ayrılmış bu memelerin başları iyice sertleşmişti. Erkeğin başı arada bir bunların üzerinde dolaşıyordu. Kadın birden inleyerek adamı geri itti. Şimdi daha net görüyordum. Kadının şalvarı da çözülmüştü. İşte tam o sırada bu çiftin kim olduğunu anladım. Gerçi adam üzerinden giysilerini çıkarıp atmıştı ama kadın Safiye'nin mitrası olduğuna göre onun da kim olduğunu tahmin etmek zor değildi. Evet, adam da Nurbanu'nun İranlı hadımıydı. Tam o sırada hadım üzerindeki son giysiyi de sıyırıp fırlattı. Bunu çok çabuk tek harekette yapmıştı. Adam omuzları üzerine sıkıca abanmış olsa da kadın sanıyorum o arada göreceğini görmüştü. Şeklini yitirmiş bir erkeklik organı. İranlı kadının üzerinde bacaklarını iki yana açmıştı. Ama kaşla göz arasında daha adamın çamaşırı havada iken kadın ondan kurtulmayı başardı. Adam bunun üzerine iki eliyle kadının şalvarına yapıştı. Mitra ayağa kalkmaya çabalarken yere yuvarlandı ve yatakların arasındaki aralıkta emekleyerek kaçmaya çalıştı. Kaçmasına olanak yoktu. Birden kendime geldim. Hızla koşup onlara doğru sokakta çiftleşen köpeklere bağırır gibi bağırdım. Elimde bir masadan kaptığım buzlu su vardı ve hiç düşünmeden bunu üzerlerine fırlattım. Bu hareketimin hemen ardından gelen ses öylesine yüksekti ki daha çok bir canavarınkine benziyordu. Nurbanu'nun hadımı bir boğa gibi böğürüyordu. Ben de ona doğru ilerlerken ağzıma gelen küfrü basıyordum. Kadın sızlanarak ağlıyordu çaresizce. Adamın elinde ağır bir pirinç güğüm vardı ve gözlerindeki ifade beni öldüreceğinin resmiydi. Kendimi korumaya çalışırken bir yandan da güğümle kızın arasına girdim. Aslında yapabileceğim fazla bir şey yoktu. Elimdeki sürahiyi ileri uzattım. Ne yazık ki porselen bin bir parçaya kırılarak yatakların üzerine yayılmaktan başka bir işe yaramadı. Bu kez boş elimle kendimi savunmaya çalışıyordum. Sağ şakağıma yediğim bir darbeyle dizlerimin üzerine yığıldım. Adam çok güçlüydü ve hiçbir kadınsılık yoktu bu bedende belli ki. Kafamda davullar çalıyor, gözlerimin önünde yıldızlar uçuşuyordu. Bütün bu karmaşa içinde tek bir şeyi net olarak görebiliyordum. Bu çok ama çok garip ve şaşırtıcı bir şeydi. Bu adamın erkeklik organıydı. Gerçekten de üzerinde kasabın bıçağının izleri vardı. Şimdi bu garip organ rahatlamıştı ve etrafı yapışkan ve sütümsü bir sıvıyla kaplanmıştı. İkinci vuruşunun hızı adamın boşalmasıyla hafiflediği için şanslı sayılabilirdim. Bunları düşünürken kendimden geçtim ve bir an için her yer karardı. Gözlerimi tekrar açıp çevreme baktığımda sanıyorum çok fazla bir zaman geçmemişti. İranlının elinden pirinç güğüm düşmüştü ve kendi de sırt üstü kımıldamadan yatıyordu. Bir an için düş gördüğümü sandım. Sonra onu ensesinden tutup kaldıran bir çift dev eli gördüm ve Gazanfer'in kocaman çirkin yüzünü. Acaba bu ölümün de mi yüzüydü? Ağa adamı tutup yere vurdu ve yüzü kanla kaplanan İranlı hareketsiz kala kaldı. Gazanfer bir an için kararsızlığa düşmüştü. Bana mı yardım edecekti, bu aşağılık adamın işini mi bitirecekti, yoksa ağlayan kadınla mı uğraşacaktı? Allah'tan o sırada gürültüyü duyan başkaları odaya daldı ve hepimiz de yeteri kadar ilgilenecek insanla doldu yatakhane. Gazanfer ağa hemen yanıma geldi, beni kaldırıp yataklardan birine taşırken öfkeyle dişlerinin arasından konuşuyordu. Bu Kızıl Muaviye'nin bıçağına güvenmemek gerektiğini biliyordum. Kanayan yaralarım durumumu olduğundan çok daha ciddi gösteriyordu. Bunlar derhal temizlenip sarıldı. Şimdi daha iyiyim, sağ ol deyip yerimden kalkmaya yelteniyordum ki dev Macar, hayır hiç kımıldamadan yatsan daha iyi olur dedi. En azından kendi odama gidebilirim. Aa, bırakalım da kızlar kendi yerlerinde rahatlasınlar diyerek itiraz ettim. Köle kızların gerçekten de kendi kendilerine kalıp olanları konuşmaya can attıkları belli oluyordu. Kimi eline güğümü almış dikkatle inceliyor, kimi az önceki günah ilişkisinin yaşandığı yatağa kaçamak bakışlar atıyordu. Bir hadım, olacak şey değildi bu, bir aşk, bu da öyle. Gazanfer onlara baktı ve bana hak verdi. Ayağa kalkmama yardım ettikten sonra ve beni omuzladı. Kapıdaki kalabalığın arasında Gülruh'u gördüm. Ona gülümseyerek çok da kötü olmadığımı göstermeye çalıştım. Sonra bir elimle saçlarını okşadım. ''Burada ne yapıyorsun küçüğüm?'' diye sordum sevgiyle. En sonunda onu bulmuştum ama bu kez kendi belamın içinde. ''Burası senin için uygun bir yer değil.'' dedim yürürken. Elimi tutan Gülruh da bizimle birlikte yürüyordu. Hem de sanki işi bitiren Gazanfer Ağa değilmiş de benmişim gibi. Benimle bir kahraman gibi gururlanıyordu İsmihan'ın kızı. Ama elimi sıkışı aklıma bir başka şeyi daha getirmişti. Gülruh bu temasla bana şunu der gibiydi. Sevgili Abdullah, benim için de aynısını hatta daha da fazlasını yapabileceğini biliyorum. İstemediğim bir evlilikten beni ancak sen kurtarırsın. Ben daha odama ulaşmadan İranlının denizin dibini boyladığını biliyordum. Ona cenaze yaparak İslam'ın törelerini zedeleyemezlerdi. Mitra da odasına götürülmüş ve toparlanmasına yardım edilmişti. Ama şimdi oturup geleceğini düşünüyordu kaygı içinde. İki oğlunu yanına çağırdığında bakıcılar bu isteğini yerine getirmemişlerdi. Çünkü kızlar ağasının az sonra ölüme gönderebileceği birine hizmet etmekten korkuyorlardı. Kızlar ağası Nurbanu'nun adamıydı ve gerçekten de Mitra'yı alıp denizin karanlık sularına atmakta hiç tereddüt etmeyeceği belliydi. Aslında çoğumuz İranlı yarı hadımın Valide Sultan'ın emirleri doğrultusunda davranmış olduğunu düşünüyorduk. Nurbanu ona şöyle demiş olmalıydı. Haydi, gün geldi. Sana emrediyorum. İkinci lohusalığı da bitti. Ve yeniden sultanı etkisi altına alabilir bu kadın. Bugün onu rezil etmelisin. Ya da kendin benim gözümde rezil olacaksın. Hem de ömür boyu. Ve belki de ona bir takım özel ilaçlar içirmiş, özel kremlerle erkekliğinin artması için yardımcı olmuştu Nurbanu. Adam hayatının ne kadar tehlikede olduğunu bilmiyor olabilirdi ama Valide Sultan bunu çok iyi biliyordu. Böyle iyi yetiştirilmiş beyaz bir hadım, üstelik de Kızıl Muaviye'nin elinden çıkmış biri çok pahalıydı. Ama Nurbanu onu kendisi için bir tehdit olarak kullanılan Safiye'nin İranlı mitrasından kurtulabilmek için feda etmeye hazırdı. Kız şairliğiyle sultandan iki oğlan çocuk sahibi olmuştu ve o gebeyken Nurbanu'nun bulduğu Çerkez kızı da mitranın yerini almayı becerememişti. Murat yine onu istiyordu. Şimdi Nurbanu İranlı kızı ortadan kaldırabilmek için uğruna bir servet ödediği İranlı hadım ölmüş de olsa elinden geleni yapmaya devam etmekte kararlıydı. Ama Safiye de boş durmuyordu tabii. Köleler yatakhanesinde olanları duyar duymaz ayaklanmış olmalıydı. Kızlar ağasını hemen durdurup soluğu sultanın yanında almıştı. Peçesini bile takmamış olması nasıl bir endişe içinde olduğunun belirtisiydi. Sultan yalnız değildi, Safiye onlar gidene kadar bekledi. Çünkü konuşacaklarının yalnız ve yalnız kendisi ile imparatorlukta ölümle yaşamın kararını veren sultanın arasında kalmasını istiyordu. Senin çok sevdiğin sevgili Mitra'mız, iki oğlunun anası, saltanat hareminde alçakça bir saldırıya uğradı. Annenin hadım kılığındaki bir adamı senin şeref ve onurunla oynayabilmek için ona tecavüze kalkıştı. Yüce Allah'ın yardımıyla hadımlarımın en değerlisi onu neyse ki durdurabildi ve emeline ulaşamadan öldürdü. Yerde, o odada, hala yerlerde duran o lanetli tohumun izlerini gözlerine gör istersen. Ama şükürler olsun ki onların teki bile namuslu Mitra'ya dokunamadı. Adam yaptığının cezasını anında hayatıyla ödedi. Ama şimdi Gözde'nin de cezalandırılması gerektiğini söyleyenler var. Efendim, onun sana, senin ona duyduğun sevgiyi düşün. Sana verdiği o iki güzel, sağlıklı oğlanı düşün. Onlar ki senin adını dünyanın dört bir yanında taşıyacak olanlardır. Onları bu yaşta anasızlığa mahkum etmemelisin. Sonra o güzel şiirleri düşün, o güzel sesi. Bunlardan uzak bir dünyayı hayal edebilir misin? Kendini onsuz bırakınca mutlu olabilir misin? Hayır. Murad'ın kalbinin derinliklerinden gelerek verdiği cevap buydu. Nurbanu'ya gelince onu da yatıştırmak gerekiyordu. Mitra bir yıl süreyle saraydan uzaklaştırılma cezası aldı. Murat bunu İranlı kıza söylerken sanki kendi de kızı suçluyormuş gibi utanmış ve pişmanlık içinde kalmıştı. Safiye mutluluktan uçuyordu. Hemen kızı nereye yollayacağının planlarını yaptı. En iyisi kızı ve çocuklarını Nurbanu'nun entrikalarından uzak, sağlıklı bir yer olan Edirne'ye yollamaktı. Safiye ayrıca onların yanına müzisyen ve şairlerden oluşan bir grup da koydu. Haftada bir iki şehir arasında gidip gelecek olan haberci de sultanın onun şiirlerinden uzak kalmamasını sağlayacaktı. Kısacık bir ömrü olan cariyelik işi için bir yıl gözden uzak kalmak aslında korkunç bir cezaydı. Her şey değişebilirdi bu sürede. Bir daha yüzüne bakılmayabilirdi, gözden düşebilirdi.